Ayrım 19.
Sayfa 190. Yasin Hilmi her soruya hazırdı. Sakince açıkladı. Türkleri topraklarımızdan çıkarmalıyız. Ermenilere gelince Amerikan Başkanı Wilson Ermeniler için Van'dan Kilikya'ya kadar bir devlet vaat etmiştir. İngilizler buna razı mı? Herhalde. Fransızlar? Vallahi her şey tedricidir. Bu işler yol aldıkça şekillenir. Faysal'ın krallığı tedrici olabilir, lakin devlet idaresi, harp nihayete erince El Ağıt ve El Fetat toplanıp bir idare seçecek. Medeni milletlerin uzmanları da devlet idaresine yardım edecek. Bu sözlerle rahatlamış görünüyorlardı. Daha somut konular üstünde durmaya başladılar. Türk ordusu Şam önlerine akıyor. Türk askeri şehirde kalırsa şehirde harp olur ve sonra da mahvoluruz. Türklerin mahallelerini boşalttırırsak asker de gider. Türk mahallelerinin, ateşli genç söze girdi, İcabına bakmaktayız. Türk ordusu şehri sonuna kadar müdafaya kalkarsa, birden durgunlaştılar. En kötü olasılık bu olmalıydı. Türklerin kente sahip çıkması, Miralay konuyu toparlamakta gecikmedi. Şehir müdafaa edilmeyecek. Biz şehri muhafaza edeceğiz. İngilizler top atmayacak. Odadakiler suspus oldular. Bu açıklamanın anlamı neydi? Soru sormaya bile yeltenmediler. Onların bu ruh durumunu algılayan Miralay bir darbe daha vurdu. Şehrin kumandası bizde olacak da diyebilirim. Odadakilerin yaşlı olanları böyle bir konuda soru sorulmayacağını biliyorlardı. Ama şu söylenenin ciddiyeti de tartışılırdı doğrusu. Genç adam Miralay'ı desteklemek için bu durumu en geç yarın yaşayacağız, sabırlı olalım dedi. Miralay, mutabakat makbul müdür diye sorunca ölgün seslerle yanıtladılar. Makbul, makbul. Miralay genç adama doğru eğilerek sordu. Beyrut'ta vaziyet ne haldedir? Genç adam asıl konuya gelinmesinden mutlu oldu. Sabah gelmişti Beyrut'tan. Trenle dağları aşarken mutluluk şarkılarını hep içinden söylemişti. Beyrut muhteşemdir. Protestan kilise mektebi, Fransızların mektebi, Amerikan koleji talebeleri hürriyet için hazırdır. Maruni papazlarıyla Dürzi reisleri toplandılar. Bu arada Yahudiler ne yapıyor? Genç adam heyecanla ve az önce kendisiyle sert tartışmaya girenlere sitem edercesine şen bir sesle yanıtladı. Hayfa'daki Yahudi mektebinden muallim Feldman bir müddettir Beyrut'ta bulunmaktadır. O da sözünü bitiremedi. Köşedeki adam beklemekte olduğu fırsatı yakaladığını düşünerek dizlerinin üstünde doğruldu. Sesindeki öfke odaya ateş olup düştü. Yashvi Feldman Almanların adamıdır. Alman istihbaratçısı von Papen ile çalışırdı. Öfkeli ses duvarlara asılı ipek halılarda sönerken odadaki gerilim birden yükseldi. Miralay'ın kafasına şimşekler çaktı. Bu konuyu aşmak çok zordu. Bir yıl önce Yıldırım Orduları kumandanı Mareşal Falkenhayn'ın karargahında Yüzbaşı Andrei'yi tanımıştı. İngilizler nasıl Arapları medeniyetin kurucularından sayarlar ve çöl adamlarının yiğit savaşçıları olduğunu yüksek sesle söylerlerse, Yüzbaşı Andre de Mezopotamya ve Suriye insanlarını yüceltir dururdu. Bu düşüncelerini Türk zabitlerinin yanında açıklamaktan da keyif alırdı. Andre karargâhta Arap aşiretleriyle ilişkilerden sorumluydu. Şu Türkler bazen çok saf oluyorlardı. Lübnan Hristiyanlarını Fransa devletinin korumasına nasıl emanet etmişlerse aşiretleri de Almanlara devretmişlerdi. Andre'nin amiri ustalar ustası da denilen binbaşı von Papen idi. Papen'in dost olmadığı adam yoktu. O zamanlar karargâhta görevli olan Miralay Hüseyin Üslü, von Papen'in Yahudilerle ilişkisini öğrenmiş ve Enver Paşa'ya rapor etmişti. Ama bundan bir şey çıkmamıştı. Harp dediğin neydi ki? Cephedekiler için ölüm, arkadakiler için bir siyaset oyunu. Miralay elindeki ipek mendille alnındaki teri silerken odadakileri etkileyecek bir ses düzeni tutturmak için hafifçe öksürdü ve gerilimi düşürecek açıklamayı yaptı. Feldman hem Almanlarla hem de İngilizlerle görüşürdü. O arkadaşlarını Türklerden kurtarmak için yapardı bunu. Bu işler için Beyrut'taki Amerikan konsolosuyla da Akdeniz'e demirleyen Amerikan zırhlısının kumandanıyla da görüşürdü. Hatırlayın bir, sakallı Cemal Paşa Aliye Harp Divanı'nda adam asarken birçok arkadaşımız da Beyrut Protestan Kilisesi'de saklanmadı mı? Aynı kilise Yahudilerin gizli teşkilatı Nili'nin yardımıyla bizimkileri de korudu. Biz de Nili teşkilatının azaları Şam'a sürüldüğünde yardım etmedik mi? Esas olan vatandır. Biz daha dün Şam'ın tüccarlarıyla kilise cemaatlerinin papazlarıyla toplanıp ortak kararlar almadık mı? Odadakiler birbiri ardına sıralanan bu sözlerden etkilenmişlerdi. Miralay yorgundu. Bir an önce kendini bedeninde sıcak dalgalar yaratan o yumuşak kollara atmalı ve az da olsa uyumalıydı. Çünkü tarihin akışı bir gün sonra değişecekti. Hem bu mevzuyu uzatmanın lüzumu da yok. Vakit daralıyor. Gençler hemen işbaşı yapmalı. Sesini yükseltti. Maksat hürriyettir ve selam. Gençler söz birliği etmişçesine aynı anda destek verdiler. Nasyonal hareket Beyrut'ta istiklal ilan edecek ve Şam ile birleşecektir. Tartışmalar kısa sürede yumuşadı ve toplantı İngiliz kuvvetleri Şam'a girmeden önce yapılacak işlerin görüşülmesiyle sonuçlandı. El Ağıt, Cemiyet El Arabiye ve El Fetat'ın ortak toplantısından ayrılan gençler bahçede vedalaştılar. Toplantıda tartışmaları sertleştirmiş olan ateşli genç Faysal'ın savaşçılarıyla buluşmak üzere karanlığın içinde koşar adım doğu kapısına yürüdü. Arkadaşı ise Hamidiye kapalı çarşısının yukarı girişine geldiğinde biraz soluklandı. Çarşının içi kentin karanlık sokaklarına inat hala ışıl ışıldı. Bir tanıdığa rastlamamak için başı önde hızla geçti çarşıyı. Barada ırmağı kıyısı boyunca uzanan ağaçlıkla yürüdü. Yüksek ağaçlardan birinin altındaki sıraya oturdu. Arkalardaki çay bahçesinden bir kanun sesi geliyordu. İçinde hiçbir duygu uyandırmayan Beyrut-İstanbul karışımı bir ezgi yorgunluğunu derinleştiriyordu. Uyudu uyuyacaktı. Ne zor işlerdi bunlar. Filistin ve Yahudi devleti konusu ortaya atılınca neredeyse bağırmaya başlayacaktı. Örgüt yöneticileri bir yıl önce İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Yahudi devlet kurulması gerekir diye yazılı açıklamada bulunduğunu bilmiyor olabilirler mi? Faysal'ın Kahire'deki İngiliz temsilcisi McMahon'a Filistin bizi fazla ilgilendirmez, onların soyu Arap değil dediği türünden dedikoduları duymamış olamazlar. Elbette olamazlar. Ama bunları bilmiyormuş gibi davranmaları neden? Gizli örgüt yöneticileri bu gibi durumlarda tabanların haberi olmasını isterler de ondan, yoksa nasıl baş ederler gençlerle? Her neyse, nasyonel bir devlet olabilmek için önce nasyonel toplum lazım değil mi? Aşiretlerden bir nasyonel taban olamaz. Onlar bin yılın hükmünü sürdürebilmek için ne lazım gelirse onu yapıyorlar. Herkes bunu biliyor da bilmezden geliyor. Şimdi medeni milletlerin yardımıyla yeni bir nesil yetişir, medeni iş adamlarının ve Avrupalı sınayicilerin yardımıyla ticaret gelişir, aşiretler giderek hükmünü kaybeder. İşte ondan sonra gerçek nasyonel hareket başlar. İçinde hiçbir endişe yoktu. Şaşırdı buna. Önceki toplantılardan sonra büyük korkuya kapılırdı. Her an yakalanma endişesinden ancak Beyrut'a kapağı attığında kurtulabilirdi. Beyrut'ta sığınacak çok yer olduğundan mıydı o rahatlığı? Belki ondan, belki de Beyrut'ta savaştan uzakta yaşadığı modern hürriyet ortamındandı. Kuşlar gibi hafifleyivermesi. Haydi itiraf etmeli ki Beyrut hastanesindeki sarışın Alman hemşirenin de payı büyüktü endişelerinden kurtulmasında. Ya şimdi nedendi bu sınırsız rahatlık? Şam'da korkacak ne kaldı ki? Artık Türkler değil Araplar egemen oluyor. Osmanlı bitiyor, Osmanlı'nın ordusu da kendiliğinden ayrışıyor. Türkler bir yana, geri kalanlar öte yana savruluyor. Yarım saat geçti, kurala göre 5 dakikadan çok beklememesi gerekiyordu ama ikinci görüşme için 15 gün geçecekti. Şimdi kuralın sırası değil, hareket yarın başlıyor. Bir 5 dakika daha derken 1 saat geçti. Gelmeyecek galiba diye düşünürken üstü başı yırtık, ayakları çıplak, iki büklüm dilenci, sadaka sadaka diyerek teneke tası burnuna dayadı. Elini kuşağına soktu, bir mecidiye çıkarıp tası attı. Dilenci şükran, şükran diye söylenirken gözlerini genç adamın gözlerine dikerek fısıldadı. Okey. Hay Allah, nasıl da anlayamamıştı. Bu ıssızlıkta ve bu saatte bir dilenci. Gülümsedi, kuşağından bir kez daha para çıkardı ve tasa atmak için uzandı. Ve okey, okey, Colonel and Paşa okey, tomorrow dedi. Dilenci yüksek sesle şükran, şükran diye diye ağaçların arasında karanlığa karıştı. Ne ilginç adam. Alman olabilir mi? Amerikalı da ve İngiliz de olabilir. Bu adam 3 yıldır buralarda dolaşıyor. Arapçayı Şam'ın kibar ağzıyla konuşuyor. Nasıl olur da idare eder bu işleri? Fransız olamaz, onlar ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini davranışlarıyla ele verirler. Belki de Yahudidir, o zaman hangi devletten gelmiş olsa fark etmez. Bunu 3 yıldır nasıl da düşünemedim. Adam Arapça biliyor ama ıssız yerlerdeki konuşmalarında bile Londra İngilizcesiyle konuşuyor. R sesini yumuşatarak, sözcük sonlarını da silikleştirerek ve her zaman dişlerin hemen önünden kıvrak dudak hareketleriyle ağzını bir mağara gibi açmadan konuşuyor. Sanki bak ben gerçek bir İngilizim diye vurguluyor. Neyse bunun bir önemi yok artık. Barada kıyısından hükümet binasına doğru aylak aylak yürümeye başladı. 1917'de yardım örgütü olarak kurulmuş olan Yahudi Komitesi yöneticilerinden biriyle buluşması gerekiyordu. Sabah olmadan da yakın çiftliklerden birine gidip bir Osmanlı subayı ile buluşacaktı. Arkadaki kanunun sesi hüzünlü ezgilerden oynak havalara geçmişti. Ayakları ister istemez oyun havasına uyuyordu. Ah dedi, Paris'i ne kadar özledim. Ama az kaldı. Şu iş bir bitsin, ver elini Londra ve sonra da Paris. Aynı gecenin yarısına doğru Telgraf Kulesi'nin 5-10 adım önündeki yüksek ağacın altında öbek olmuş, söyleşen Alman ve Türk subayları, egzosundan gürültüler çıkararak Victoria Oteli'nin önüne yaklaşan otomobilden telaşla inerek, üstlerindeki tozu toprağı bile silkmeden içeri girenlere şöyle bir baktılar. Aralarından biri duyduğu şaşkını dışa vurmadan edemedi. Mustafa Kemal Paşa bu, öteki kumandanlar geleli saatler oluyor, neden ayrı gelmiş ki? Subay bilmeden son derece gerçekçi bir soru yöneltmişti. Yanıtını bilseler söyleşmeyi bırakır merakla otele koşarlardı. Mermer basamakları hızla çıkan kumandanı otelin antresinde Miralay Sedat Bey karşıladı. Bir an için arkadaşına el yüz yıkaması biraz da dinlenmesi için bir oda hazırlattığını söylemeyi düşündüyse de caydı. Kumandan beklediğinden daha sakindi. Durum nedir Sedat Bey? Mareşali göremedim. Karargahını bugün Bağalbek'e taşımış. Kumandan sağ elini hafifçe kaldırıp burnuna konmaya çalışan sineği kovaladı. Vaziyeti izah ettiniz. Sedat Bey yanıtını toparlayabilmek için bir an duraksadı. Sesini açma bahanesiyle öksürerek zaman kazandı. Kolay değildi söylemesi gerekenleri bir çırpıda iletmek. Sesi kısık ve boğuktu. Mareşal ayrılmadan bir emir vermiş. Bütün ordular Cemal Paşa'nın kumandası altına toplanacakmış. Şam'ın müdafasını... Kumandan onun sıkıntısını ayrımsayarak sözünün sonunu getirmesini anlaşıldı ya sonra diyerek sorarak engelledi. Sedat Bey yeniden yutkundu. Zordu bunu açıklamak. Yalnız Mustafa Kemal'e değil kime olursa olsun söylemesi zordu. Belki ordusunun elinden alınması ilk olmadığından, belki de İstanbul'a göndermiş olduğu son raporlarının değerlendirilmesiyle Yıldırım grubu kumandanlığında bir değişiklik yapılması olasılığıydı sabrının kaynağı. Sedat Bey'in gözlerine haydi Sedat söyle şunu bize hangi orduyu vermişler diye sorar gibi baktı. Zat-ı halinizin deniz tarafından dağılarak gelen birlikleri toplamanız için Rayak'a hareket etmenizi emrettiler. Kumandanın 10 gün süren ölüm kalım savaşının ve bitmek bilmeyen uzun yürüyüşün ardından karşılaştığı bu anlamsız durumda toplanacak ordu mu kaldı? Ne toplayabildiysek topladık, var olanı da elimizden alıyorsunuz. Ona yanmam da bu işlerin hiçbir plan ve program olmadan yapılmasına yanarım. Şam şehrinin savunulmasıyla elde edileceklerin yanında verilecek kayıplarla ana vatanın müdafasının da tehlikeye girdiğine yanarım diye düşündüğü kesin. Şu anda yapacak bir şey yoktu. İsmail Bey'e haber iletin. 7. ordumuzu vekaleten onun emrine bırakıyorum. Ali Fuat Paşa da kol orduyu vekaleten birine bıraksın ve Bağalbek'e hareket etsin. Kalpağını çıkarıp eline aldı. Öteki eliyle kaşlarının üstünde biriken tozu silerken Cemal Paşa nerede diye sordu. İkinci katta ordu karargahındalar. Anlaşıldı, gidip görelim. Sedat Bey telaşla önüne bir adım atar gibi oldu. Paşa Hazretleri bir durum daha var. Nedir? Liman Paşa dün bir yazılı emir çıkarmışmış. 3 orduyu da sizin emrinize vermiş. Biz bu emri neden görmedik? Ben yukarıda masa üstünde tesadüfen gördüm. Kumandan bir anda demek karar bir gecede değişti diye mırıldandı. Onunla çalışanlar bilirlerdi. En olumsuz olaylar karşısında üzülür düzülmesine, hatta üzüntüsünü ya da kırgınlığını küfrederek belli ettiği de anlatılırdı ama bu anlar çok kısa sürerdi. Hemen kendisini toplar, yeni duruma göre bir karar geliştirir ve çevresindekilere hep aynı sözlerle seslenirdi. Haydi bakalım, biz işimize bakalım. Yine öyle yaptı ve önce yukarı doğru geniş başlayan sonra ilk sahanlıkta ikiye ayrılarak katın koridorlarına dönen mermer merdivene yürüdü. Cemal Paşa onu gülümseyerek karşıladı. Kumandan onu sıkıntıdan kurtarmak istercesine emirlerden haberdar olduk Paşa Hazretleri, hayırlısı olsun dedi. Sözü uzatmaya niyetli olmadığını emir gereği verdiği kısa bilgiyle belirtiyordu. 7. orduyu vekaleten İsmet Bey'e bıraktım. Rayak'ta kuvvet toplamama yardımcı olmak üzere Ali Fuat Paşa'nın da arkamdan gelmesini emrettim. Münasiptir Paşa Hazretleri. Rayak'a vaktinde gitmem için bir tren hazırlanırsa bu gece yola çıkmak isterim. Yanıma bir süvari ve piyade bölüğü alacağım. Merak buyurmayınız, 2 saate kalmaz hazır olur. Müsaadenizle şimdi biraz çalışayım. Müsaade sizindir Paşa Hazretleri. Odadan çıkıp lobiye indi. Sedat Bey ve öteki subayların endişeli bakışlarıyla karşılaştı. O sırada giriş kapısında bir kargaşa oldu. Küfürle karışık bağırışmalar bir süre sonra bitti. Ne oluyor? Subaylardan biri, Paşa Hazretleri dar sokaklarda ve nehir kıyılarında askerlere saldırılar oluyormuş. Çoğunun canına kıymışlar. Soyduktan sonra nehre atıyorlarmış ve ben bu derken sesi silikleşti. Son sözün bir sövgü olup olmadığı anlaşılmadı. Bir başkası Türk mahallelerinin sokaklarında da durum aynıymış dedi. Kumandan yüzünde bir kasılma olanları dinlerken içinden bir sene evvelki durum iyiydi. Sona yaklaştıkça eski dostluklar nihayet buluyor. Yeni efendilerin hakimiyetleri için hazırlık yapıyorlar diye düşündü. Saatini çıkarıp baktı. Şimdi münasip bir yer bulup çalışalım dedi. Çevresindekiler içlerinden en sonunda demekten kendilerini alamadılar. Victoria Oteli'nin tavanları kabartmalı alçılandır ve lale işlemelidir. Pencerelerin çevresi şama özgü çiçek oymalı ağaç kaplamadır. Giysi dolapları cevizden ve dallı oyma ile süslüdür. Avrupa'dan arkeolog kılığında gelip sonradan istihbaratçılık ve kışkırtıcılık yapanlarla İstanbul'dan güneye giderken konaklayan aşiret reisleri şeyhler pek beğenirler bu oteli. Ne ki savaş zamanı bir karargaha dönmüştür otel. Tavandan ortaya sarkan avizede 3 ampul pencerenin hemen sağındaki duvar dibine yerleştirilmiş, başlığı sedef işlemeli bir dal çiçekle bezenmiş, koyu yeşil örtülü tek kişilik karyola. Yatağın 2 adım solunda bacakları bir karacanın ince bacaklarına benzetilerek oyulmuş, 2 çekmeceli bir mektup masası ve ceviz iskemle. Paşa Hazretleri biraz uzansaydınız dense alınacak yanıt şimdi sırası değil olacaktı. Mektup masasını ortaya çekip haritayı üstüne serdiler. Bir saat içinde tüm olasılıkları ayakta değerlendirdiler. Zaten bu olasılıkları kumandan İstanbul'dan yola çıktığında öngörmüş ve son 10 gün içinde de gerçekleşen bölümüne tanıklık etmişti. Şam'ı bu şekilde önüne ordu yığarak korumak mümkün değil. Maksat Şam'ı müdafaa değil, tüm yolları düşmana kapatarak vatanı korumak, alacağımız tedbirler için zaman kazanmak. Haklısınız, 2 yıl boyunca Bağdat'ı koruyacağız derken Kerkük'ten Musul'a kadar her yeri verdik. Üstelik Bağdat'ı da verdik. Bağdat'ı geri alalım derken Filistin gitti. Her ne hal ise efendiler, şimdi hareket tarzımıza karar verelim. Yıldırım kumandanı Şam korunsun diye emir vermiş. Cemal Paşa da bütün kuvvetleri Şam'ın önüne yığıyor. Bahçe içlerinde çiftliklerde top bataryalarımız hareket edemez durumdadır. Ağaçlıklarda süvarilerimiz takılıp kalır. Odanın havası sigara dumanına boğulmuş, avizeden aşağı hafif sarı bir bulut asılı kalmıştı. İçlerinden biri pencereyi açalım dedi, bir başkası hemen yanıtladı. İngiliz tayyarelerini bilmem ama nehir kıyısından sivrisinek bölüğünün geleceğine şüphem yok. Kumandan duruma el koydu. Bu dumandan giremezler. Çocuk açıver pencereyi. Şimdi grup kumandanının ya da ordu kumandanının prestijini düşünecek sıra değil. Subaylar bu sözler üzerine suskunlaştılar. Ağır ve nemli hava odanın dumanıyla birleşince yapış yapış olmuşlardı. Kumandan bir ara vermenin iyi olacağını düşünerek kahve bulalım dedi. Subaylar birden canlandılar. Victoria Oteli'nin müdavimi kimse o bulsun kahveyi diye söylendi birisi. 10 dakika içinde geldi kahveler. Kumandan hasret kaldığı kahveyi yudumlarken açık pencereden yarı karanlıktaki şama bakıyordu. Odadakilerden kimse konuşmuyor, kahvelerini tasarruf ederek içiyorlar, içlerinden fincanların dibini olabildiğince geç görmeyi diliyorlardı. Kumandan düşünceliydi, bu işi Mareşal'a ya biz anlatamadık ya da bizim bilmediğimiz bir şey var. Umalım ki Enver hiç olmazsa bir iki aklı selim sahibiyle konuşsun diye söylendi. En iyisi bir şifre çekmek ve onları duruma el koymaya çağırmak. Şifrenin ana maddelerini aklından geçirmeye başladı. Muharebe ederek Şeria doğusuna ve Acdun dağından Dera Mızairip hattını kurmayı başardık. Kararım orduyu Kunaytra üzerinden Şam'ın güneyine çekmekti. Bu esnada doğuda Şam'a uzanan Dera Şam yolunu 4. ordunun korumasına bırakmaktı. Yıldırım grubuna yaptığımız bu tekliften bir sonuç alınamamıştır. Grup kumandanı ordumuzu 4. ordu kumandanının emrine vermiştir. 4. ordu kumandanı da ordunun Şam'da toplanmasını emretmiştir. İngiliz süvari ve asi aşiretlerle muharebe ederek ordumu Şam güneyinde Kisve'ye getirdim ve Cemal Paşa'nın emrine bıraktım. Grup kumandanının emriyle bu gece Rayak'a hareket ediyorum. Kahveden bir yudum daha içti. Cephede tutunmak geçicidir. Asıl olan Arap alemini İngilizlerin etkisinden kurtarmak olmalı diye düşündü. İstanbul'dakileri uyandırmak için daha açık tekliflerde bulunmak gerekirdi. Öyleyse şifreye eklemeliydi. Cemal Paşa'ya Mekke Şerifi Hüseyin ile bir anlaşma yapma yetkisi tanınmalı. Şerif Hüseyin'e krallık vermek lazımsa verilmelidir. İngilizler hiç duraksamadan saldıracak olurlarsa Şam'ı savunmak imkansız olur. Kuzeyden Antakya civarındaki ordudan kuvvet kaydırarak bir emniyet hattı kurulursa, kuvvetlerimizi Rayak kuzeyine Halep taraflarına çekeriz ve kuvvetli bir hat kurup İngilizleri durdururuz. Yarısına dek içtiği sigarayı bakır kül tablasına bastırdı. Bir ileri bir geri dolaşarak dar alanda bacaklarındaki uyuşmadan kurtulmaya çalıştı. Birden durdu, "Yaz çocuk," dedi. Başkumandanlık Erkan Harbiye Reisi'ne ve Başkumandan Vekilliği'ne. Tarih 29 Teşri Nisani 1334. Şifre kısa sürede bitirildi. Kumandan, "Haydi bakalım Tunalı, bu şifreyi geciktirmeden çekelim," dedi. İsmail Hakkı şifreyi göndermek için çıkarken haritaya döndüler. Vakit gece yarısını geçiyordu. Şam iyice karanlığa gömülmüştü. Gökte yıldızlar ne kadar da az. Havanın neminden, pusundan olmalı. Suyu iyice azaldığından olacak. Barada ırmağının da sesi yok. Aşağıda Merce meydanında kamyon hırıltıları, Almanların öfkeli konuşmaları, Şayze diye başladıkları küfürleri duyuluyordu. Kumandan birden sordu, "Şam'ın kumandanlığına kim getirildi?" "Rekabizade Ali Rıza Paşa ile Miralay Yasin İlmi. Rekabizade 40 yıldır ordumuzda vazife yapıyor." "Bu mühim bir mevzu değil. Hicaz aşiretleri de kaç yüzyıldır halifelik makamına biat ediyorlardı. Ali Rıza Paşa yaşlıdır. Bu dar zamanda kafi cesarete sahip olarak hızlı karar almaktır esas olan." Yüzüne doğru uçuşan küçük sinek bulutunu elini savurarak dağıtmaya çalışırken sordu, "Şifre gideli bir saati geçti. Almışlardır. Biraz daha bekleyelim. Tren hazır mı?" "3 vagonlu bir katar." "İyidir, sığmaya çalışırız." Sedat Bey biraz buruk, "Sığmamız zor, 2 vagonu Şam'dan ayrılan Almanlara ve memurlara tahsis etmişler," dedi. Kumandan kaşlarını çattı. "O halde ikiye ayrılıyoruz, ikinci grup süvari olarak gelsin," diyerek pencereye yürüdü. Biraz olsun serinleyen havayı ciğerlerine çekti. Çok değil, bir yıl önce Barada Irmağı'na bakan 3 katlı hükümet konağının taş binasından çıkıp Hamidiye Çarşısı'nda esnafla söyleşe söyleşe dolaşmış, harpten evvel Darül Fünun olan Büyük Hamidiye Kışlası'na uğrayıp genç subaylarla görüşmüştü. Daha sonra Selimiye Camisi'nde ve Yavuz Sultan Selim Medresesi'nin avlusunda rastladığı talebelerle konuşmuş, onların duygularını, düşüncelerini anlamaya çalışmıştı. Emevi Camisi'nin 150 metrelik parlak kara mermer döşeli avlusundan geçerek arkadaki mahallenin sokakları arasından Selahaddin Eyyubi Türbesi'ne gelmişti. Türbenin bahçesinde 3 kabir vardı. Yan yana 3 mezar taşı. Şehit pilotların mezar taşlarında ay yıldız.